Ayrım 7.
Verilebilecek bir diğer örnek bakirelik konusundadır. Bakirelik kavramı İslam'ın dinsel kutsallıkta saydığı bir şeydir. Çünkü Muhammed bakire ile evlenin diye konuşmuş ve Müslüman kişiyi bakire ile evlenmeye zorlamıştır. Bundan dolayıdır ki Müslüman kızının şeref ve haysiyeti bekaretini korumakla kaim sayılmış ve yaşam kaderi de adeta bununla çizilmiştir. Ve sanılmıştır ki bekaretin namus simgesi olarak benimsenmesi kadının çıkarlarına ve ahlakiliğe uygun bir şeydir. Oysa ki aslında bekaretin ne kadının çıkarlarıyla ve ne de ahlakilikle ilgisi vardır. Sadece ve sadece erkeğin mutluluğunu, huzurunu ve rahatını sağlama amacıyla ilgisi vardır. Nitekim Muhammed, Müslüman erkeklere bakire kadınlarla evlenme gereğini öngörürken bunun gerekçesini, çünkü bakire kızlar daha tatlı dilli, dudaklıdırlar. Aldatma ve cinsel arzularınızı erteleme yetenekleri daha azdır. Cinsel ilişkilerde ve harcamalarda çok daha kanaatkardırlar. Cinsel organları daha eylemli ve daha çok haz vericidir şeklinde konuşmuştur. Bakire kızların kocalarına karşı daha itaatkar olacaklarını ve daha önce başka bir erkekle evli olmadıkları için eski kocalarını düşünmeyeceklerini belirtmekten de geri kalmamıştır. Yine söylemeye gerek yoktur ki, bütün bunlar erkek sınıfının çıkarları için düşünülmüş şeylerdir. Böylece bekaret öğesi sanki kadın bakımında meziyet ve faziletmiş gibi gösterilmek suretiyle erkeğin çıkarları teminat altına alınmak istenmiştir. Bu örnekleri çoğaltmak kolaydır. Fakat şu birkaç örnek bile kanıtlamaya yeterlidir ki, İslam'ın kadın lehine sevk eder göründüğü hükümlerin altında, esas itibariyle kadını erkeğin emrine, hizmetine ve sömürüsüne terk eden niyetler yatmaktadır. İlerideki bölümlerde bunun böyle olduğunu daha geniş şekliyle göreceğiz. B. Erkeğin emrine ve hizmetine sokabilmek için Muhammed'in kadına uygun gördüğü tanımlamalar. İslam dünyasının Resul-i Ekrem ya da Resulullah gibi adlarla yücelttiği ve peygamberlerin en sonuncusu ve ulusu ve Tanrı'nın en sevgili dostu olarak belirlediği ve kadın hakları alanında en büyük reformcu diye ilan ettiği Muhammed, toplum düzeninin ancak kadını erkeğe boyun eğdirmekle, onun emrine vermekle sağlanabileceği görüşünde idi. Bundan dolayıdır ki erkeği seyit ve kadını tabi durumda tutmanın ve kadının özgürlüğünü kısmanın gereğine inanmıştı. Bu kısıtlamaları nasıl ve ne gibi usullerle öngördüğünü ilerideki bölümlerde ele alacağız. Fakat daha önce onun kadın hakkındaki değerlemelerini inceleyeceğiz ve göreceğiz ki Muhammed'e göre kadın, aklen ve dinen dun, eksik yaratılmıştır. Kötülük ve fitne kaynağıdır, düzenbazdır, nankör ve şeytandır. Ve nihayet cehennemdekilerin çoğunluğunu oluşturan bir zavallıdır. 1. Muhammed'e göre kadın, aklen ve dinen eksik ve irade bakımından zayıf yaratılmıştır. Arap kaynaklarından öğrenmekteyiz ki Muhammed genel olarak kadın sınıfına akıl ve zeka bakımından olduğu kadar dinsel bakımdan ve manevi açıdan da dun, yani eksik yaratılmış olarak tanımlamıştır. Akıl ve zeka bakımından eksik yaratılmış olduğunu Kur'an'ın Bakara suresinde yer alan iki kadının şehadeti bir erkeğin şehadetine denktir ya da kadının şehadeti bir erkeğin şehadetinin yarısı değerindedir şeklindeki ayetine dayanarak yapmıştır. Bilindiği gibi Bakara suresinin 282. ayeti şöyle der. İki erkeği de bu muameleye tanık tutunuz. İki erkek bulunmazsa bir erkekle iki kadın tanık olsun. K2 Bakara suresi ayet 282. Fakat sanılmasın ki bir erkeğe bedel olmak üzere iki kadının tanıklığı sadece borç yazdırma eylemlerine münhasırdır. Hayır, her husustaki tanıklık için durum budur ve her ne iş için olursa olsun tanıklık söz konusu olunca iki erkeğin bulunmadığı hallerde bir erkek ile iki kadının tanıklığı aranır. Örneğin evlenme ya da boşanma işlerinde iki erkek tanığın bulundurulması gerekir ve eğer iki erkek bulunamıyorsa bir erkekle iki kadının tanıklığı geçerli sayılır. Kur'an'da Talak suresinde Tanrı'nın erkeklere hitaben şöyle konuştuğu yazılı. İddet, müddetlerini tamamlayınca da onları, kadınları, güzellikle alın yahut da güzellikle ayrılın. Onlardan ve sizden iki tane adalet sahibi tanığı bulundurun da tanıklık etsinler. K65 Talak suresi ayet 2-3 Gölpınarlı çevirisi. Yani Muhammed'in söylemesine göre Tanrı, sizden iki tanığı bulundurunda tanıklık etsinler diye hitap ederek, nikah ve boşanma konularında erkek kullarının tanıklığını asıl saymış, kadınları ise yarım tanık değerinde tutmuştur. Kandırma sanatının üstadları olan şeriatçılara göre, bu sözlerde ve bu değerlemede kadını aşağılatan, küçülten bir şey yoktur. Çünkü şeriatçı çevreler kadınların erkeklere nazaran genellikle daha duygusal ya da hafıza bakımından daha zayıf olduklarını ve bu nedenle tanıklık ederlerken duygularına kapıldıklarını ve işte buna bir çare olmak üzere yukarıdaki tedbirin alındığını iddia ederler. Oysa ki bu böyle değildir ve Muhammed'in çeşitli açıklamalarından anlaşılmaktadır ki söz konusu ayet kadınların sadece duygusal olmaları nedeniyle değil, fakat esas itibariyle aklen eksik ve dinen eksik olmaları nedeniyle dayanmaktadır. Ve sadece tanıklık konusunda değil, fakat bunun dışındaki hususlarda dahi kadının özgürlüğünü kısmak, tüm yaşantılarına kısıntılar koymak ve aslında onu erkeğin emrinde tutmak ve erkekleri kadınların yöneticisi ve gözeticisi kılmak gibi amaçlara oturtulmuştur. Örneğin kocasının ya da erkek kardeşinin ya da yakınlarından birinin koruyuculuğu olmadan seyahate çıkmaması, bünye ve iradesindeki fıtri zaaf nedenine bağlı sayılmıştır. Velisinin rızası olmadan evlenmemesi, evlendikten sonra kocasına itaatkâr kılınması ve adeta onun kölesi niteliğinde kalması ve kocasını boşayamaması aynı kaynaktan çıkma bir nedene dayalıdır. Yine bunun gibi imamlık ya da kadılık ya da kaymakamlık vesaire ya da hele halifelik gibi görevlere layık görülmemesi hep aynı nedenledir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi yayımlarında bu husus şöyle ifade olunmuştur. İslam hukukunda amme velayeti denilen devlet teşkilatı riyaseti ancak erkek bir vatandaş tarafından temsil olunur. Bu millet otoritesini temsil edecek mevkiye kadın intihap edilemez. Çünkü kadının fıtratı birçok cihetlerden bu çok ağır vazifeyi deruhte etmeye müsait değildir. Bunun için İslam hukukunda devlet riyasetine intihap olunabilmesi hususunda kadın için hiçbir hak kabul edilmemiştir. İlerideki sayfalarda da göreceğimiz gibi İslam hukukunda kadın için böyle bir hakkın kabul edilmemesi nedeni Muhammed'in kadını aklen dun olarak tanımlamasındadır. Ebu Said rivayetine dayalı olarak Buhari ve Müslim gibi İslam'ın en sağlam ve güvenilir kaynaklarının kadınların aklen ve dinen eksik olduklarına dair Muhammed tarafından söylenmiş sözler konusunda bildirdikleri şudur. Bayram günlerinden birinde Muhammed kadınların yanından geçerken onlara hitaben, "Kadınlar sadaka verin, zira bana cehennem gösterildi, çoğu sizler idiniz" diye seslenir. Kadıncağızlar şaşırırlar ve "Ya Resulullah, neden?" diye sorarlar. Muhammed cevap verir. "Çünkü siz ötekine berikine çok celanet eder, zevçlerinize karşı küfranı nimet gösterirsiniz. Ne acayiptir ki kendini zapt eden tam akıllı ve dininde, hazımlı kimsenin aklını sizin kadar eksik akıllı, eksik dinli kimsenin çelebildiğini görmedim." Kadınlar biraz daha şaşırmış olarak yine sorarlar. "Aklımızın, dinimizin eksiği nedir ya Resulullah?" Bu soru üzerine Muhammed onlara Kur'an'ın Bakara suresinin 282. ayetini hatırlatır. "Kadının şehadeti erkeğin şehadetinin yarısı değil midir?" Kadınlar "Evet" diye yanıt verirler. Onların bu doğrulaması üzerine Muhammed tekrarlar. "İşte bu aklımızın eksikliğindendir." Bunu söyledikten sonra yine kadınlara sorar. "Kadın hayız gördüğü zaman da namaz kılmaz, oruç tutmaz değil mi?" Kadınlar buna da "evet" derler. Bunun üzerine Muhammed "işte bu da dininizin eksikliğindendir" diyerek sözlerini tamamlar. Görülüyor ki Muhammed'in açıklamasına göre Tanrı kadını bilhassa eksik akıllı yaratmıştır ve bunu kanıtlamak üzere de kadının şehadetinin erkeğinkinin yarısı değerinde olduğunu anlatmış ve ayet yollamıştır. Başka bir deyimle kadınların şehadet bakımından erkeklere nazaran daha az değerde sayılmaları, duygusal ya da fevri filan olmalarından değil ve fakat doğrudan doğruya akıllarının eksikliğindendir. Ve Tanrı onların eksik akıllı olmalarını özellikle bu bakımdan öngörmüştür. Fakat Tanrı yine Muhammed'in bildirmesine göre kadınları sadece eksik akıllı yaratmakla kalmamış, fakat aynı zamanda eksik dinli yapmış ve bunun kanıtı olmak üzere de onları hayızlı, adet görür şekilde yaratmıştır. Böylece hayız gördükleri zaman onları namaz kılmak ya da oruç tutmak gibi ve benzeri dinsel görevlerden yasaklamıştır. Ve işte kadınların aklen ve dinen dun olduklarına dair bu inanç, İslami inanç olarak Muhammed'den itibaren yerleşe gelmiştir. Söylemeye gerek yoktur ki bu tür inancı ve bu inancın dayanağı olan mantığı ulu ve adil Tanrı anlayışıyla uzlaştırmak mümkün değildir. Hatta sadece ulu ve adil Tanrı anlayışı ile değil ve fakat keyfi ve adaletsiz bir Tanrı anlayışı ile dahi bağdaştırmak kolay değildir. Çünkü bir kere insan denilen varlığı erkek ve dişi olarak yaratmakla gurur duyan ve övünen bir Tanrı'nın akıllılık ile şehadet arasında bağlantı kurması ve bu bağlantıyı sadece kadınlara uygulaması düşünülemez. Adil ve bilgi kaynağı olarak tanımlanan bir Tanrı'nın yapabileceği bir şey değildir. Zira böyle bir bağlantıyı öngörmüş olsaydı, bu takdirde aklen ve fikren yetersiz olabilen erkeklerin de bulunduğunu göz önünde tutarak, akıllı bir erkeğin şehadeti, daha az akıllı iki erkeğin şehadetine denktir şeklinde bir şeyler getirirdi. Öte yandan iki kadının şehadetini bir erkeğin şehadetine denk kılma amacını, sırf kadınları eksik akıllı yaratmış olmak için vesile ya da bahane kılmazdı. Yine bunun gibi şeriatçının yüce tanrı diye ululaştırdığı bir tanrının kadınları ille de dinen eksik yaratacağım diye her aybaşı adet, hayız görme azabına mahkum etmesi ve örneğin aybaşı hali bir ezadır diye ilan etmesi, Kur'an Bakara suresi ayet 222. Ve üstelik hem hayızlı yaratıp ve hem de oruç tutmak ve namaz kılmak gibi İslam'ın başlıca farzlarından uzak kılması da akla ve insafa sığar şeylerden olmasa gerektir. Bu itibarla bu gibi hükümleri de akıl cevherini yarattığı kabul edilen ve insaf sahibi olarak benimsenen Tanrı'dan beklemek mümkün değildir. Her konuda olduğu gibi bu konuda da insafsızlığı yaratan Muhammed'dir. Çünkü tabiatın bir cilvesi sayılmak gerekirken, hayızlık durumuna karşı Muhammed'in her ne hikmetse pek anlayışsız bir tutumu olmuştur. Hayızlı oldukları zaman pistirler diye kadınları namaz kılmaktan, oruç tutmaktan, mescide ayak atmaktan ya da cenaze takibinden yasakladığı ya da buna benzer haramlar yarattığı halde kendisi bu söylediklerine aldırış etmez ve hayız gören karılarının koyununa girerek Kur'an okurdu. Bu itibarla kadınların hayızlı yaratılmış olmalarını, onların dün durumda bulunmalarına hamletmesini ya da bu sözleri Tanrı'ya atfetmesini ciddiye almak doğru olmaz. Öte yandan Muhammed kadını aklen ve dinen eksik yaratık olarak tanımlamakla ve kadının şehadetini erkeğinkinin yarısı değerinde kılmakla kalmamış, fakat iktidar ve karar alma konularında üzüm tanesi beyinli Habeş'ten daha aşağı kertede saymıştır. Gerçekten de iktidar sahiplerine, örneğin halifeye ve yöneticilere, mutlak şekilde itaat gereğini işlerken, yöneticilerin yetenekleri ne kadar az olursa olsun, hatta velev ki bunlar, üzüm tanesi büyüklüğünde beyinli Habeş olsunlar, onların emirlerine körü körüne boyun eğme gereğini dinsel bir görev yapmıştır. Bundan dolayıdır ki İslam tarihi boyunca Müslüman halklar iktidar sahiplerine bunlar ne kadar yeteneksiz, beceriksiz ve beyinsiz olurlarsa olsunlar koyun gibi itaat etmişlerdir. Meğer ki iktidar sahipleri dine aykırı hareket etmiş olsunlar. Hatırlatalım ki iktidar ile ilgili bu esasları yerleştirirken Muhammed'in yaptığı diğer bir şey de kadınları siyasi haklarından ve özellikle iktidara katılmaktan ve iktidarı kullanmaktan yasaklamak olmuştur. Bunu sağlamak için yerleştirdiği hadisler arasında kadının sözüyle hareket eden milletler felah bulmaz şeklinde olanlar vardır. Çoğu zaman bu tür hükümleri tekrarlayarak böyle bir halde iktidara itaat gerekmeyip isyan gerektiğini hatırlatmıştır. Böylece kadının iktidarına boyun eğmenin üzüm tanesi kadar küçük beyinli Habeş'e itaat etmekten daha kötü olduğunu anlatmak istemiş ve dolayısıyla kadını fikren bu nitelikteki Habeş'in dununda tutmuştur. Kadınların aklen ve dinen eksik olduklarını ve bu nedenle erkeğe kadına itaat etmemesi gerektiğini anlatmak maksadıyla bıraktığı hadisler arasında şu şekilde olanları da çoktur. Tanrı erkekleri kadınlardan üstün yarattı ve kadını erkeğin emrine verdi. Kadının emrine giren kimse şeytana itaat etmiş olur. Emir mevkiinde olan kadın değil erkektir. Erkek seyyid, efendi, kadın ise tabidir. erkek tabi değil, metbudur. Bu söylediklerini daha da pekiştirmek için kadınlara danışmak lazım, fakat dediklerinin tersini yapmak şarttır şeklindeki hadisler yanında, kadının sözüyle hareket edenler için yeryüzünün altı üstünden daha evladır şeklinde olanları vardır. Kısaca belirtelim ki Muhammed'in kadınlara aklen ve dinen eksik telakki eden görüşü, hangi alanda olursa olsun karar verme işlerine kadının katılmaması sonucunu oluşturmuştur. Çünkü bu görüşünü uygulama alanına sokarken bir yandan karı koca ilişkilerinde ve diğer yandan kamu işlerinde kadının iradesine ve sözüne yer verilmemesini İslami bir gerek bilmiştir. Evlilik yaşamlarında kadının görevinin erkeğin isteklerine ve kararına mutlak şekilde itaat gereği bundan doğar. Kadın evi süpürmek, kapları temizlemek, yatak sermek, yemek pişirmek gibi ev işleriyle ve çocuk emzirmek ya da kocasının şehvetini gidermek gibi aile gayeleriyle uğraşmak zorunluluğunda bırakıldığından, esasen karar verme olasılığı dışında, yani kocasının kararlarına uyma durumunda bırakılmıştır. Evlilikte olduğu gibi toplum yaşamlarında da kadının karar alıcı rollerde görünmesi, örneğin halifelik, kadılık ya da imamlık gibi işler yapması önlenmiştir. Yine bundan dolayıdır ki Kur'an'a Tanrı'nın kadınlardan peygamber göndermediğini, meleklerini dahi dişilerden değil erkek cinsinden seçtiğini ve çünkü eksik akıllı olarak yarattığı kadınları bu görevlere ve mevkiye layık görmediğini belirten hükümler koymuştu. Koyarken de ileride değineceğimiz gibi her şeyden önce kendi çıkarlarını düşünmüş ve örneğin kendi peygamberliği konusundaki şüphe ve tereddütleri gidermek istemiştir. Gerçekten de oğlu İbrahim'in ölümü üzerine eşlerinden Şenba'nın, eğer Muhammed Tanrı elçisi olmuş olsaydı en sevdiği oğlu böylesine genç yaşta ölmezdi demesi üzerine alınan Muhammed, eğer İbrahim ölmeseydi benden sonra peygamber olurdu şeklinde konuşmuştur. Söylemeye gerek yoktur ki eğer Tanrı'nın kadınları eksik akıllı yaratıp bu nedenle kadınlardan peygamber yollamadığı tezine sarılmamış olsaydı, Hatice'den doğma kız çocukları nedeniyle peygamberliğini kanıtlama gereğini duymazdı. Hatırlatalım ki İslam tarihi boyunca yazar ve bilginler, belki İbn Sina ya da İbn Rüşd gibi birkaçı hariç, Muhammed'in yukarıdaki sözlerini başlarına tac etmişler ve kadını erkeğin emrinde ve sömürüsünde tutmak için malzeme edinmişlerdir. Örneğin Gazali Nasihatül Mülk adlı kitabında Muhammed'in malum görüşlerini tekrarlamaktan usanmaz. Kamil erkeğin yapacağı şeylerden biri de kadınlara tahammül göstermektir. Çünkü kadınlar zeka bakımından eksiktirler. Onların bu eksikliğine işaretle Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır: kadınlar aklen ve dinen dun yaratıklardır. Başka bir deyimle Gazali Muhammed'in sözlerine dayanarak erkek sınıfına dinsel görevlerini hatırlatırken, kamil bir erkeğin yapacağı şey eksik akıllı karısının söylediklerine değer vermeyip onun dediklerinin zıttını uygulamaktır şeklinde konuşmayı marifet bilmektedir. Çünkü karısının sözüyle hareket eden erkek karısına kulluk etmiş olur, kulluk eden erkek ise helak olur. Bu görüşü Gazali şöyle açıklar: çünkü Allah erkekleri kadınlardan yarattı ve kadını erkeğin emrine verdi. Adem kadınının emrine girmekle hükmü değiştirip şeytana itaat etmiş oldu. Nitekim ayeti celilede şeytanın şöyle dediği haber verildi: Allah'ın yarattığı şeyleri bozmalarını onlara emredeceğim. Bu demektir ki erkekler için karılarının dediklerine uymak ahireti dünyaya feda etmek olur. Yine Gazali'ye göre kadınlar tıpkı çocuklar gibi henüz aklen gelişmemişlerdir. Bu nedenle onlarla devamlı temas halinde bulunanlar dahi fikren geri kalırlar. Kadınlarla alışveriş eden çoğu meslek sahiplerinin, örneğin örgücülerin, kumaş tacirlerinin aklen fazla gelişmemiş kimseler olmaları bundandır. Yine bundan dolayıdır ki kadınlar ev işi dışında hiçbir şeyle meşgul olmamalıdırlar. Özellikle kamu işleri alanında devlet ve hükümet işlerinde hiçbir rol oynamamalıdırlar. Bu konuyu Gazali Mustashiri adlı kitabında ele almıştır. Halifelik, imamat için gerekli koşulları sıralarken bazı kimseleri, örneğin çocukları, delileri ve kadınları saf dışı kılabilmek maksadıyla buluğa ermiş olmak, akıl sahibi bulunmak, erkek cinsinden olmak vesaire gibi esasları öngörmüştür. Aynı şekilde Nasihatül Mülk adlı kitabında halifeye en önemli öğüt olarak kadınları korumasını söylerken, bunun nedenlerini kadınların aklen zayıf olmalarına bağlamıştır. Bağlarken de kadınların kötülüğüne, düzenlerine ve fitneciliğine karşı çok dikkatli bulunmaları gereğini hatırlatmıştır. Selçuklular döneminin ünlü devlet adamı Nizamül Mülk, akıl ve bilgi bakımından kendisinden hiç de aşağı bulunmayan Türkan Hatun'a karşı fikir yoluyla savaşacak yerde, en kolay çare olmak üzere Muhammed'in yukarıdaki sözlerine sarılmış ve kendisi için tehlikeli bir rakip gördüğü bu kadını ancak bu tür usullerle yok etmeye çalışmıştır. Siyasetname adlı kitabında Selçuk sultanlarına şöyle öğütler vermiştir. Sultanın emrindeki kişilere iktidar kullanma olanağı tanınmamalıdır. Bu kuralın özellikle kadınlara uygulanması gerekir. Çünkü onlar peçelidir ve tam zekadan yoksundurlar. Peygamberimiz kadınlara danışın fakat onların söylediklerinin aksini yapın. Zira doğru olan budur diye buyurmuştur. Eğer kadınların aklı tam olmuş olsaydı hiç peygamber bu şekilde konuşur muydu? Diğer bir ünlü yazar İbn Haldun ki güya sosyolojinin kurucularından sayılır. Mukaddima adlı yapıtında kadınları eksik akıllı, zayıf iradeli olup bu nedenle erkeğin yönetimine bırakılmış yaratıklar şeklinde tanımlar. Örneğin kitabının Kadınlar ve Çocuklar başlıklı bölümünde ömrünü oturarak ve yatarak ve atalet içerisinde geçiren kişiler sorununa değinerek bunlar tıpkı kadınlar ve çocuklar gibi evin efendisine tabidirler der. Hanedan etrafından bazılarını kadınlar ve çocuklar gibi başkalarına bağlıdırlar şeklinde tanıtır ve genel olarak kadınların hiçbir iktidara sahip olmadıklarını ve tüm yaşantılarında erkeğin hükmü altında bulunduklarını anlatır. Kentlerde ömrünü falcılara fal baktırarak geçiren kimselerden söz ederken de şunları ekler. Kentlerde geçimini falcılıkla sağlayanlar vardır. Çünkü bunlar bilirler ki insanların bir kısmı kendilerine başvurarak kaderlerinin ne olduğunu öğrenmek hevesindedirler. Gerçekten de kadınlar ve çocuklar ve yarı zekalı erkekler bu falcılara fal baktırarak İşlerinin nasıl gideceğini, dost ve düşmandan neler geleceğini ve buna benzer şeyleri sorarlar. Hemen eklemek yerinde olacaktır ki, Kur'an'ı her türlü ilmin tek kaynağı şeklinde kabul eder görünen İbn Haldun gibi karakterce zayıf bir kimsenin zındık ilan edilme pahasına, bütün bu dinsel verileri bir kenara atıp akılcı yollara başvurması ve akıl yordamı ile bilimsel bir sonuca ulaşması ve örneğin kadınların Tanrı tarafından eksik akıllı yaratılmadıklarını ve eğer bir eksiklik durumu var ise